bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Şafak Atı, Arslan Kacar, analiz basım, 1. basım Nisan 1998, Altı Nokta Kayıt Stüdyolarında seslendirilmiştir. Okuyan Feyza Çağlar. Ön söz. Sıcak yataklarında masallar dinleyen, düşler gören çocuklar, boyunun yetmediği tezgahlarda çalışan çocuklar, sokakların dayanılmaz acılarına katlanan, korunmasız, sevgiden yoksun çocuklar, tarlalarda yamalı entarileri gökkuşağı renkli, saç örgülerinin bitimi boncuğa dizili iplerle bağlı kız çocukları uçuşuyor. Sümükleri dudak üstüne düşmüş, omuzlarında yiyecek koydukları bez torbalar asılı çocuklar, gelip duruyor yanı başımda. Ağabey, selpak alır mısın diyor ürkek bir ses. Dönüp bakıyorum sorgulayan saf gözlerini. Gözlerimi yumuyorum. Unutulmaya yüz tutmuş anılarla dolu bir boşluğa uçuyorum. Pepo kuşu öyküsü geliyor aklıma. Hani dağlarda Pepo Keko diye öten ibibik kuşunun öyküsü. Hüseyin dayım anlatmıştı. Biri kız, biri erkek, 10 yaşlarındaki iki kardeş, daha Nevruz, dipnot, Nevruz, aslan ağzına benzeyen iki dudaklı çiçekleri olan 100 kadar bitki türünün ortak adı. Bu bitki türlerinden kiminin çiçeği sarı ve turuncu, kimininki parlak mavi, kimininki ise mor ve turuncu karışımıdır. Toplamaya gelmişler. Kız, Keko dermiş kardeşine. Keko kardeş demektir. Nevruz kokuları çekip almış oğlancağızı sihirli kokusuna. Nevruzların kokusu da deme gitsin yeğenim, can alır can verirmiş. Oğlanın canı, kuş canı sanki. Sekip durmuş kayadan kayaya. Taşların diplerine saklı nevruzlara kapılıp gitmiş. Ta kayaların arasından karşı kayalara uzanan uçurumun dibindeki nevruzlar nasıl da büyülemiş bizim toy oğlanı. Bir iki adım atmış derken olan olmuş. Eyvah ki eyvah. Kayanın üstüne basan çarıklı ayağı kaymış. Kaymış ki ne kaymış. Kayalar çekip almış oğlancağız böğrüne. Yalnızca uğultu kopmuş dağlardan. Bir keklik sürüsü havalanmış. Kız dönmüş kekosu yok. Seslenip aranmış boş yere. Yok yok yok. Kaybolmuş kekosu. Bakın şu işe ki kız birden kuş olup süzülmüş kayalardan aşağı. Ağzında Pepo Pepo sesi. Sanki Keko Keko der kızcağız. O zaman bu zaman Pepo kuşu gibi dolanır dururmuş kız dağlarda. Derenin suyu değirmenin çarkına ürküten gürültülerle akıyor. Yuvarlak iri iki taş dönüyor. Taşlar birbiri üzerinde sürtünerek üstteki taş alttaki taşı ezerek ortasındaki deliğe akan buğdayları öğütürken beyaz kepek tozları serpiştiriyor sağa sola. Değirmenin önü köylülerle dolu. Semeri sırtlarından alınmış eşekler çayırlarda iştahla otlanıyorlar. Sonra kerpiç duvarın aralığından kahverengi, sarı çizgili ve benekli çok iri 5-10 at arısı üşüşüyor başıma. Ayran döküyorlar başıma, çamur sıvıyorlar. Gecenin ayazında koruk suyuyla yıkıyorlar yüzüm şişmesin diye. Köy evinin ahırındaki renkleri farklı, yularlarını bıraksan dünyayı tek solukta dolaşacak 6 at gelip duruyor karşıma. Davul sesi geliyor uzaklardan. Yumruk iriliğindeki taşlarla bezenmiş mezarlığın arkasında başlayan meranın derinliğine atlar koşuyor. Atlar dört nala. Toynakları eziyor boşluğu. Atlar koşuyor boşluğun boşluğuna. İstedim ki atları bir de ben anlatayım size arkadaşlar. Arslan Kacar. 1954 Elazığ doğumluyum. Resim, edebiyat, tiyatro, felsefe öğrenimi gördüm. Çeşitli gazete ve dergilerde resimli roman çizdim, muhabirlik yaptım. 1975 yılında Kenterler Tiyatrosu'nda başlayan profesyonel oyunculuk yaşamım İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda sürmekte. 1977 yılında oyuncu olarak başladığım sinema çalışmalarında senaryo yazımının yanı sıra önemli yönetmenlere asistanlık yaptım. Tanıtım eğitim filmleri çektim. Kültür Bakanlığı adına senaryolarını yazdığım İçimizden Biri Yunus ile Gönüller Sultanı Mevlana adlı iki drama belgeselini ve TRT İstanbul Televizyonu için Esin Afşar şarkılarıyla Yunus Emre dramasını yönettim. İngiliz televizyonuna Güneydoğu belgeseli çektim. Yunus Nadi 1995 uzun metrajlı film senaryosu ödülünü aldım. Yazıp yönettiğim Krala Oyun adlı çocuk oyunu 3 sezon 1995-96, 1996-97, 1997-98 İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarında oynandı. Arslan Kacar. Şafak Atı. Dedem ilkokul diplomamı alınca beni haraya götüreceğine söz vermişti. Diplomamı alır almaz köye gittim. Dedem bir süre diplomama gururla baktı. Sonra odasındaki duvara gömülü kilitli dolabı açıp içinden ciltli kapağı yıpranmış ince bir kitap çıkarıp uzattı. Atları daha iyi tanımana yardımcı olur. Anlamadığın bir yer olursa hiç çekinmeden sorabilirsin. Yoldan geldin, açsındır. Haydi gel bir şeyler atıştır deyip odadan çıktı. Heyecanla kapağında Şafak Atı yazan kitabın ilk sayfasını açtım. tilki büyüklüğündeki ilk atın resmi çiziliydi. Resmin altında şunlar yazıyordu. Şafak atı, Euhippus denilen yalnızca 27-28 santim boyundaki tilkimsi yaratığın, bugün hepimizin tanıdığı heybetli atın atası oluşuna inanmak gerçekten zordur. Atın, Equus caballus, kökeni 54 milyon yıl önce başlayan Yusen bölüme, dipnot, Yusen bölüm, yerkürede gerçekleşen jeolojik olaylara göre yapılan tarihsel sınıflandırmada günümüzden önceki 54 milyon yıl 38 milyon yıl arasını kapsayan bölüm. Modern memelilerin başlıca bölümlerinin ya da takımlarının tümü Yusen bölümde ortaya çıkmıştır. Yusen adı Yunanca Yues, şafak sözcüğünden üretilmiştir. Dayanmaktadır. Bu bölümün atları Avrupa ile Amerika kıtasında aynı zamanda belirmişti. Ama atların gelişmesinin büyük kısmı Amerika kıtasında gerçekleşti. Yaklaşık 50 milyon yıl önce ortaya çıkan şafak atının ön ayaklarında dörder, arka ayaklarında ise üçer parmak vardı. Kendilerini korumaları için boynuzları ya da pençeleri olmayan bu hayvanlar hıza bel bağlamak zorundaydılar. Avcılardan kaçabilmek ve daha hızlı koşabilmek için bacakları uzadı. Hayvanın ağırlığının büyük bölümünü taşıyan orta parmaklar milyonlarca yıl boyunca irileştikçe dışta kalan parmaklar küçüldü. Sonunda geride toynak, tırnak denilen fazlasıyla büyümüş tek parmak kaldı. Bu biçimdeki ayak sert ve kuru arazide koşmaya öncekinden daha elverişliydi ve gövde ağırlığını daha kolay taşıyordu. Şafak atı ormanlarda ağzındaki az sayıda dişle yaprak ve tohum yiyerek besleniyordu. Ama binlerce yıl süren doğa değişimleri sonunda ormanların yerini çayırlar alınca şafak atının diş sistemi yerdeki otları koparacak biçimde gelişti. Atlar aynı zamanda irileşmiş, ağırlıkları şafak atının 50 kilosundan 500 kiloya yükselmişti. Sonunda 1 milyon yıl kadar önce at bugünkü görünüşünü aldı. Doğa bilginleri geçmişin garip hayvanlarının nasıl değişime uğrayıp günümüzün modern memelileri durumuna geldiklerini anlatmak istedikleri zaman genellikle atı örnek verirler. Sayfayı çevirdim. İkinci resimdeki at biraz daha iriydi. Atın değişmeye başlamasını simgelemek üzere çizilmişti. Üçüncü resimdeki at daha farklıydı. Dördüncü resimdeki at daha da farklılaşmıştı. Beşinci resimde günümüzdeki gelişimine ulaşmış atın resmi çiziliydi. Dedemin seslenmesiyle kitabı kapatıp odadan çıktım. Birbirinden güzel yavrular doğuran Naze kısrağı çok özlemiştim. Yemekten sonra dedemle ahıra gittik. Dedemi görünce Naze kişnedi. Ahırın kapısında durup içerideki üç ata hayranlıkla baktım. Geçen yıl Hara'dan gelen dut kurusuyla Aloğlan ve Naze, ahırın loş karanlığında birer elmas parçası gibi parıldıyorlardı. Dedem atların yanına giderek üçünü de ayrı ayrı sevip okşadı. Cebinden çıkardığı kesme şekerden sundu. Dut kurusuyla Aloğlan'a beni göstererek, "Bu benim torunum İsmail," dedi. Atlar sanki anlamışlar gibi başlarını aşağı yukarı salladılar. Yol yorgunu olmama karşın kalacağım odaya kapanıp dedemin verdiği şafak atı kitabını okumaya başladım. Amerika atları kışın donarak doğal bir köprü oluşturan Bering Boğazı aracılığıyla Asya'ya, oradan da Avrupa'ya geçtiler. Asya'daki at nüfusu Amerika'dan gelen hayvanlarla desteklendi. Daha sonra bir buzul dönem Amerika'ya etkisini alınca buradaki atların soyu tükendi. Asya'ya göç etmiş olanlar ve bunların arasında daha sonra 16. yüzyılda İspanyollar tarafından Amerika'ya götürülenler anakarada at soyunun yeniden çoğalmasını sağladı. Bu nedenle evcil atımızın yakın atası Amerika atları değildir. Modern atın yurdu Avrupa ile Asya'dır. 1515 yılında Meksika'da yaşayan Aztekler ve İnkalar o güne değin hiç at görmemişlerdi. Tepelerinden bakan yarı insan yarı hayvan yaratıklar görünce dehşete kapıldılar. Önce korkudan dona kalmışlar, sonra kumsaldan ovaya doğru kaçışmışlardı. Oysa gördükleri atlarına binmiş İspanyol istilacılarıydı. Meksika'ya ayak bastığı sıralarda İspanyol Fatihi Cortez'in 16 atı vardı. Bundan 20 yıl kadar sonra 1541'de Kaşif de Soto, Mississippi ırmağını aşarken adamları atların birkaçını ya bıraktılar ya da ellerinden kaçırdılar. Uzmanlar sonradan Mississippi'nin aşağı boylarının batısında rastlanan yabani at sürülerinin çekirdeğinin bu atlar tarafından oluşturulduğuna inanırlar. Söz konusu atların torunları Mustang adıyla anıldılar. Bu at İspanyolca'da yoldan çıkmış ya da yabani anlamına gelen Mestaneo kelimesinden alınmadır. Yabanıl atlar Asya ve Avrupa anakaralarının çeşitli bölgelerinde yaygın olarak yaşarlardı. Taş devri insanların yaşadıkları mağaraların çevresinde yapılan araştırmalarda bulunan kemik yığınlarından anlaşıldığına göre sayıları çok fazlaydı. Yabanıl atlar Doğu Avrupa, Sibirya ve Moğolistan'da varlıklarını sürdürmüşler ancak son yıllarda sayıları çok azalmıştır. Ekinlere zarar verdikleri ve evcil hayvanların yararlandığı besin maddelerini tükettikleri için insanlar tarafından öldürülmüşlerdir. Atın günümüze ulaşan diğer türleri Orta Asya iklim koşullarına uyan Przewalski atıyla tarpan atıydı. Don kıyılarında yaşayan gri renkli tarpan atının soyu tükenmiştir. Sonuncusu 1760 yılında ölmüştür. Przewalski atları bugün ancak Sibirya ile Moğolistan'ın çok küçük bir bölgesinde yaşamakta ve sayıları gittikçe azalmaktadır. Przewalski atının oldukça iri bir kafası, küçük kulakları, büyük bir çenesi ve dişleri vardır. Boyu omuz hizasında 120 santim kadardır. Yelesi kısa, siyah ve dik tüylü, kuyruğu boydan boya uzun tüylüdür. Kızılımsı kahverengi Przewalski atının yalnız burnunun çevresinde biraz beyazlık vardır. Tüyleri kışın daha uzun ve soluk renklidir. Kahvaltıdan sonra avluya indim. Nazenin gece örülen yelesi sabah çözülüp taranmış, dalgaları daha bir hoş durmuştu boynunda. Naze'yi büyük bir ilgiyle izliyordum. Avludaki yemlik tahtasına soktuğu başını ara sıra kaldırıp çevreyi dinler gibi duruyor, sonra yeniden gömülüyordu yemlik tahtasına. Çevredeki sinekleri kuyruğu ile dağıtmaya çalışıyordu. Ara sıra ayağını yere vuruyordu. Ön sağ ayağındaki gelip geçici titreme gözümden kaçmamıştı. Birazdan dedem gelip eğerleyecekti Naze'yi. Öksürük sesine döndüm. Ayağında körüklü çizmesiyle yaşlı yorgun tahta basamaklardan iniyordu. Dedeme dönüp baktığını yakaladım Naze'nin. Yine kişnedi işte, bayılıyorum kişnemesine. Dedem Naze'yi bir süre sevip okşadı. Naze'nin başı okşandıkça aşağı yukarı sürekli inip kalkıyordu. Dedemi seviyordu Naze, ben de seviyordum. Hem dedemi hem Naze'yi. Konak çalışanlarından İdris ağabey, avludaki tahta kerevetin, dipnot, kerevet, üzerine şilte serilerek yatmaya ya da oturmaya yarayan tahtadan 8 sedir. Üzerinden aldığı işlemeli küçük keçeyi Naze'nin üstüne serdi. Sonra eğerini attı üstüne. Eğerin kolanlarını, dipnot, kolan, hayvanın semerini ya da eğerini bağlamak için göğsünden aşırılarak sıkılan yastık kemer, bağladı. Gümüş kakmalı gemini, dipnot, gem, atı yönlendirmek için ağzına takılan demir araç, geçirdi başına. Naze, koşumlanırken, dipnot, koşumlanmak, atın binilmek üzere hazırlanması. Uysal uysal bekliyordu. Dedem bu sırada başını boynunu okşayarak Naze ile sürekli konuşuyordu. Naze, kara kızım, canım, yavrum, sürmeli gözlüm, kuka, dipnot, kuka, dantel ya da nakış ipliği yumağı, başlım, soluğu yel, teri ilaç atım. Naze dinliyordu öylece, gözleri ışıyor, soluğu çoğalıyordu. Dedem solundan yükselip bindi sırtına. Naze güzelleştikçe güzelleşti. Yarın sabah haraya gideceğiz, haberin olsun dedi dedem bana ve konağın iki kanatlı kapısından çıkıp gitti Naze ile. Babaannemden izin alıp İdris ağabeyle köyün çıkışındaki su değirmeninin yanındaki gölete gittik. Değirmenci Bayram'ın yüzme bilmeyen oğlu Şakir'le başka bir çocuk, suda batmayan tollikleri, dipnot, tollik, kurumuş su kabakları, bir iple bellerine bağlamış yüzmeye çalışıyorlardı. Gölde yüzen çocuklara katıldım. Hava kararmaya başlayınca İdris ağabeyle konağa döndük. Konak çalışanları avluda otlaktan dönen koyunları sağıyordu. Sağma işi bitince kuzular avluya salıverildi. Kuzuların telaşla annelerinin memelerine saldırmaları görülmeye değerdi. Kaynatılan taze sütten bir bardak içip kitabı okumak için odama çekildim. Tarih öncesinde at eti için avlanırdı. Ama evcilleştirilmeden hemen sonra koşum ve binek hayvanı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Atın milattan 2000 yıl önce evcilleştirildiği anlaşılmaktadır. Babilliler milattan önce 2300 gibi eski bir tarihte atı bilirlerdi. Milattan önce 1700'den başlayarak atı savaş arabalarını çekmekte kullandılar. Asurluların milattan önce 1000 yıllarında aslan avında bir çift at tarafından çekilen iki tekerlekli arabalardan yararlandıkları bilinmektedir. Eğersiz ata binen ilk insanlar Moğollardır. Daha sonra Çinliler tarafından bulunan eğer, dipnot, eğer, binek hayvanlarının sırtına konulan oturmaya yarayan nesne ve üzengi, dipnot, üzengi, eğerin iki yanında asılı bulunan binildiğinde ayakların basılmasına yarayan altı düz demir halka. Biniciye at üzerinde durabilme ve böylece daha rahat silah kullanabilme olanağı sağlamıştır. İlk zamanlar yalnızca çok deneyimli kimseler ata binebiliyordu. Çünkü atın üstünde dengede kalmak ve aynı anda silah kullanmak çok zordu. Hunlar ve Persler de ata binerlerdi. Cengiz Han'ın fetihleri yarım milyon atlısı olmasa aklın alacağı iş değildi. Cengiz Han'ın askerlerini yaya olarak yiğitlikler gösterecekleri kesindi. Ama böylesine geniş alanları yürüyerek geçmeleri olanaklı olmazdı. Yunanlılar ve Romalılarda binicilik yaygındı. Büyük İskender'in geniş toprakları ele geçirmesi atın yardımıyla olmuştur. At olmasaydı Atilla'nın orduları da Orta Asya'dan yola çıkıp Roma İmparatorluğunu dize getiremezdi. Orta Çağ'da atın tırnaklarının yıpranmasını önleyen at nalının, dipnot, nal, toynağın altına çakılan demir parçası, kullanılmaya başlaması atla uzun süreli yolculuklar yapmayı olanaklı kılmıştır. Orta Çağ şövalyeleriyle Haçlılar da bütün başarılarını atlarına borçluydular. İlk olarak İngilizler biniciyi zırhıyla birlikte taşıyabilecek yapıda iri ve güçlü bir at türünü yetiştirmeyi başardılar. Üstelik atın kendisine de zırh giydirildi. Ancak bütün bu ağırlıklar düşmanın izlenmesini zorlaştırıyordu. 14. yüzyılda ateşli silahların bulunması ve bu silahların zırhı delebilecek güçte olması nedeniyle ağır atların yerine daha ince yapılı çevik atlar aldı. At Amerika tarihinde de önemli bir yer tutar. Öncüler, Kızılderililer, sığır çobanları anakaradaki büyük uzaklıkların aşılması için hep atlardan yararlanmışlardır. Atın binlerce yıl süre ile insanlık tarihinde oynadığı önemli rolü bugünkü jet uçakları çağında bütünüyle anlamak zordur. Buharlı lokomotifin bulunmasından önce insan ve yük taşıma aracı atlı arabalardı. Demir yolları yapılana kadar posta sistemleri atlara bağlıydı. Tarihçilerin babası sayılan Herodot, bundan 3000 yıl kadar önce hızlı atlardan yararlanan Perslerin posta sistemini övüyordu. Beyazların gelişine kadar atları olmadığından Orta Amerika'da yaşayan Aztekler haberleri yerine ulaştırmak için koşuculara başvururlardı. Atın önemini yitirmeye başlaması 19. yüzyılın ilk yarısına rastlar. Giderek atın yerini trenler, elektrikle çalışan tramvaylar ve otomobiller almaya başladı. Günümüzde at yetiştiriciliği, spor, yarış amacıyla ve kimi az gelişmiş ülkelerde ulaşımda ve tarımda attan yararlanmak için sürdürülmektedir. İçeri vuran ay ışığının aydınlığında kitabın arkasındaki at resimlerine baktım. Gün ışırken kalkıp avluya indim. Kadınlar tandırın başında ekmek yapıyorlardı. İçinden yanan kor ateşe karşın, yanındaki su dolu tastan elini ıslatarak ekmeğini tandırın iç duvarına ustaca sıvazlayan Zeynep ablayı hayranlıkla izledim. Pişen ekmeği ucunda kıvrık metal olan sopayla alıp yanında serili bezin üstüne atıyordu. Zeynep ablaya yardım eden Fitnat teyze hazırladığı hamurdan bir topak alarak ekmek tahtasının üstünde merdane ile inceltip yufka yapıyordu. Zeynep abla bezin üstüne atılan pişmiş tandır ekmeğinin birini bana uzattı. Sıcaklığından tutamadım. Parmaklarımı üflerken Zeynep ablayla Fitnat teyze halime güldüler. Cirite, dipnot, cirit. At koşturup birbirine değnek atarak topluca oynanan oyun. Gitmiş olan dedem, konağın iki kanatlı kapısından sırtında Nazen'in koşumlarıyla girdi tam o anda. Dokunsan ağlayacak gibiydi. Konak çalışanlarından biri koşup koşumları aldı. Dedem yorgun, tahta basamaklardan ayağında körüklü çizmeleriyle usul usul çıkıp odasına girdi. Zeynep ablayla Fitnat teyze işleri yarım bırakıp kalktılar. Birden tüm konak suskunluğa batmıştı. Dedemin odasına gitme cesaretini gösterdim. Kapısını tıkırdatıp odasına girdim. Tepelere bakan pencerenin önündeki tahta sedire serili döşeğin üstüne oturmuş uzaklara bakıyordu. Odaya girdiğimi fark etmesine karşın dışarıya bakmayı sürdürdü. Bir süre suskun bekledim. Nice sonra bana döndü. Göz pınarlarındaki taşlı taşacak yaşları silerken Naze dedi ve hıçkırıklara gömüldü. Naze'nin kişnemesi gelip durdu suskunluğumuzun arasına. Ağlıyordu. Bir atın ağladığını ilk kez görüyordum. Dedemden ayrılmasına mı ağlıyordu yoksa ölümüne mi? Naze bulutların arasında binicisiz dört nala koşuyordu. Dışarıdan yürek yakan bir ağıt sesi geliyordu. Anama söyleyin atıma binsin, sırmalı mavzeri delalla versin, oy oy oy. İdris ağabey de ağıt yakan. Gün kararıncaya kadar odada oturdum. Dedem gözü dışarıda hiç kıpırdamadan öylece bakıp durdu. Dedem iki gün odasından çıkmadı. Odaya götürülen yiyecek tepsileri olduğu gibi geri getiriliyordu. Üçüncü günün sabahı İdris ağabey sevinçle odama geldi. Hazırlan, deden seni bekliyor dedi. Hızla giyinip tahta basamakları uçarak indim. Avluda dut kurusuyla aloğlan eğerlenmişti. Dedem göz ucuyla bana baktı. Aloğlana bindi. İdris ağabeyin yardımıyla ben de dut kurusuna bindim. Köyü çıkıncaya kadar dedem hiç konuşmadı. Ben de hiçbir şey sormadım. Köy epey gerilerde kalmıştı. Dedem yola, ben dedeme dalıp gitmiştim. Önümüzdeki tepeyi aşarken dedem sessizliği bozdu. Büyük İskender döneminde Vudakefalos diye adlandırılan bir at varmış. Atın göğsünde öküz başını andıran bir nişan, dipnot, nişan, iz belirti, burada beyaz leke varmış. Öküz başı anlamına gelen at bu nedenle verilmiş. Çok güzel ama o oranda azgın bir atmış. Kimse bu atı terbiye etmeyi başaramamış. Bir gün Büyük İskender onun sırtına atlamış. Dizginleri, dipnot, dizgin, gemin uçlarına bağlanarak atı yöneltmeye yarayan kayış. Yakaladığı gibi ışıklarından gözleri kamaşsın diye atın başını güneşe doğru çevirmiş. At şahlanmış. Sonra çifteler savurmaya başlamış. O zaman İskender dizginleri bırakmış. Mahmuzlarını da, dipnot, mahmuz, çizme ya da ayakkabının arkasına takılan, atı dürtüp hızlandırmaya yarayan demir ya da çelik parça. Atın karnına batırmış. Karşısında uzayıp giden uçsuz bucaksız ovada atı alabildiğine koşturmaya başlamış. O gün bugün atla kendisini dize getiren İskender arasında derin bir arkadaşlık başlamış. Vudakefalos sırtını ancak İskender'in binmesine razı oluyormuş. Bu işi başkası yapmaya kalkırsa onu yere atar, öldürürmüş bile. İskender'i görür görmez önünde diz çöküp gururundan kişniyormuş. Bir savaşta at esir düşmüş. İskender, atımın kılına dokunursanız bütün milletinizi yok ederim diye haber salmış. Düşmanları armağanlarla birlikte atını geri göndermiş. Gün gelip sevgili atı ölünce İskender ona büyük bir cenaze töreni düzenlemiş. Mezarının bulunduğu yerde şehir kurdurmuş. Atının adını ölümsüzleştirmek için buraya Vuda Kefalle'yi adını vermiş. Dedem sustu, bıyıkları titriyordu. Ağladı, ağlayacak neredeyse. Biraz daha yol aldık. Dayanamayıp cesaretimi topladım. Naze nasıl öldü dede dedim. Dedem bir süre dudaklarını kemirdi, yutkundu. Usul usul konuşmaya başladı. Cirit bizim takımı yenilgisiyle bittiğinde bir ara gözlerinde hüzün gördüm Naze'nin. Okşadım, sordum. Naze ayağıyla toprağı eşeledi. Anladım, gidelim diyordu. Köyün girişindeki değirmene yaklaşmıştık ki Naze başını bana çevirip kişnedi. Üstünden indim, bacaklarına baktım. Görünür bir şey yoktu. Birden ön iki ayağı üstüne eğildi. Dedem sustu. Sonra hüngür hüngür ağlamaya başladı. Nedense ben de ağlıyordum. Kendimi bildim bileli Naze konaktaydı. Dedem daha 7 aylıkken haradan almıştı Naze'yi. Naze'nin ikisi kısrak, 5 tayı olmuştu. Taylar 6 ayını doldurduğunda hatırını kıramadığı dostları gelip almışlardı onları. Naze 20 yıldır dedemin arkadaşıydı sanki. Kendimi toparlamaya çalıştım. Dede verdiğin kitapta bir öykü okumuştum. Anlatmamı ister misin diye sordum. Dedem anlat anlamında başını salladı. Fransa kralı 4. Henry'nin atı da tarihte sözü edilen ünlü atlardanmış. Günün birinde at ölünce kimse kara haberi krala bildirmeye cesaret edememiş. Çünkü 4. Henry kim bana bu haberi getirirse onu öldürürüm demiş. Sonuçta kralın yakınları aralarında kura çekerek bu kara haberi verecek olanı belirlemişler. Kurayı çeken adam oldukça kurnaz biriymiş. Kralın huzuruna çıkmış. Ah efendimiz, sevgili atınız diye bağırmış. Kral ne olmuş benim atıma demiş. Adam ah efendimiz, o sevgili atınız, o güzel atınız, o zavallı atınız diye sözü uzatmış. Kral nedir ağzında gevelediğin, niçin açıkça konuşmuyorsun? Ne demek istediğini anlıyorum. At öldü diyeceksin değil mi? Deyince adam evet öldü ama bunu söyleyen ben değil siz oldunuz demiş. Acısına karşın kral gülmeye başlamış ve konu böylece kapanmış. Dedem birden döndü. Haydi görelim biniciliğini deyip alıoğlanı topukladı. Ben de arkasından dut kurusunu topukladım. Haraya akşamüstü ulaştık. Hara çalışanları atlarımızı ahıra çektiler. Çevremizdeki koşuşturmayı izlerken 50 yaşlarında ama oldukça sağlıklı görünen birinin aksayan ayağını sürüyerek bize doğru geldiğini gördüm. Onun dedemin yakın arkadaşı Süleyman dayı olduğunu anladım. Ayağının aksamasına karşın yürümesindeki dirilik göze çarpıyordu. Süleyman dayı yanımıza gelmesine 1-2 adım kala birden durdu. Dik bakışlarıyla beni tepeden tırnağa süzdü. Gözlerini gözlerime dikerek gür sesiyle sordu. İsmail sensin ha? İsmail Arıcan benim dedim. Süleyman dayının yüzü gülümsemeli oldu. Demek rüştünü yere göğe sığdıramadığı torunu sensin ha dedi. Elini öpmek istedim vermedi. Hoş geldin yeğenim diyerek yanaklarımı öptü. Sonra dedemle sarıldılar. Bize buyurun deyip binaya doğru yöneldi. Günün ilk ışıklarıyla uyanıp hazırlandım. Süleyman dayı haranın bölümlerini gezdirdi bana. Harada her gün sürdürülen hazırlıklar başlamıştı. Haranın veterineri bölmeleri dolaşıyordu. Atların sağlık kontrollerini yapıyordu. Tartımlarını yapıyor, tırnak ve nallarının durumuna bakıyordu. Seyisler atların sabah bakımını yapıyordu. Bir sürü atların kaşağıyla, dipnot, kaşağı, hayvanları tımar etmek için kullanılan saçtan dişli araç. Tımar, dipnot, tımar. Binek hayvanlarının kıllarını, derisini temizleme. Edilişlerini izledim. Bu sırada hara çalışanlarının çocukları ahır önlerinde atlara ıslıkla su içiriyorlardı. Tımarı biten atlara yemleri verildi. Öğlene doğru hara çalışanları yemek arası verdiler. Dedem ve Süleyman dayıyla yemek yedim. Hara çalışanlarının kaldığı evlerin önündeki küçük alanda toplanan, önceki akşam tanıştığım 10-12 yaşlarında 7 çocuk, ellerindeki baş kısmı renkli bezlerle at başını çağrıştıracak biçimde sarılı uzun sopaları ata biner gibi bacaklarının arasında tutuyorlardı. Oyun başı olan Salih tek sıra dizili duran çocuklara yüzü dönük duruyordu. Salih sıranın başındaki Muharrem'e seslendi. Parmak nişanı. Muharrem atın sağrısında. Dipnot sağrı. Memeli hayvanlarda bel ile kuyruk arasındaki dolgun ve yuvarlakça bölüm. Ya da boynunda baş parmağın girebileceği büyüklükte olan çukura denir diye yanıtladı. Salih geçerli mi diye sordu. Muharrem geçerli dedi. Salih at gibi kişnedi. Muharrem bindiği sopasıyla at koşturur gibi Salih'in arkasına geçip durdu. Salih sıra başı olan Cevat'a seslendi. Alnı akıtmalı. Cevat atın alnındaki bir metelik büyüklüğünde başlayarak büyüyen beyaz nişandır dedi. Salih geçerli mi diye sordu. Cevat geçerli dedi. Salih yine at gibi kişnedi. Cevat sopasıyla at koşturur gibi yaparak Salih'in arkasında sıraya girdi.